Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz. Çok değerli gönlü dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Aziz dostlarım, yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran, bereketlendiren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğumuzun, huzurumuzun artmasına vesile olacak değerleri açıklıyorum sizlere 2025 başından bu yana. Ailede bir değer olarak aileye destek olma değerini işlemeye inşallah devam edeceğiz yine bugün. Aziz dostlarım, Allah'ımızın insan için dünya imtihanında kurduğu sistem, daha bebeklikten itibaren birbirimize destek olma, karşılıklı yardımlaşma, birbiriyle etkileşim içerisinde olma, birbirini etkileme, birbirine muhtaç olma, simbiyotik karşılıklı bir fayda üzerine kurulu. İnsan ırkının, soyunun devam ettirmesi, doğumdan itibaren anne baba, akraba veya bir bakıcı desteği olmadan imkansız. Hiç destek olmadan da hayat kuramaz mıydı bizim için Rabbimiz? Elbette buna muktedir. Amenna. Ama Allahu alem, sanırım Rabbimiz kullarının birbirlerine olan eyvallahsızlığını sevmiyor. Bu yüzden bizi birbirimize bağımlı kıldı. Hatta o derece ki aziz dostlarım, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez hadisi şerifinde kendini bulan şekliyle bizi tam olarak birbirimize bağımlı bir sosyal varlık olarak yarattı. Varlık sebebimiz, yaratılış sebebimiz elbette Allah'a kulluk için. Din Allah'a nasıl kul olabileceğimizi bize göstermek için. Ama din-i mübini İslam'ın tüm işaretleri bizi sırf Allah'a tapınmaya değil, ona olan kulluğumuzda bile birbirimizle yardımlaşmamızı öneriyor. Bizi o yardımlaşmaya götürüyor. Mesela Allah'a kulluğumuzun zirvesi olan miracımız namazı bile tek başımıza değil, cemaatle birbirimizle beraber kıldığımızda neredeyse bir namaza bir aylık 27 kat sevap alıyoruz. Bunun için birisinin bize imamlığına ihtiyacımız var. Ama imamın da cemaate ihtiyacı var. Yani bir şekilde miracımız olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeğim dediği namazla alakalı, dinin direği namazla alakalı bile, Allah'a ubudiyetimizin zirvesi olan namazla ilgili bile, yönümüz Kabe'ye, gönlümüz Rabbe, onun huzurunda ihsan makamında onu görüyormuşçasına kıldığımız namazda bile birbirimize olan muhtaciyetimiz, bağımlılığımız, bağımız, etkileşimimiz, iletişimimiz söz konusu. Yani birbirimize bir şekilde destek olacağımız ilahi bir sistemin ve nizamın içinde var etmiş Rabbimiz bizi. Elhamdülillah. Modern hayat, Allah böyle yaratmasına rağmen bizi aile, arkadaş, komşu, akraba ve sosyal hayatta birbirimize olan desteğimizi minimize etmiş durumda. En azından 50 yıl önceye göre baktığımda bu desteğin yok denecek kadar az olduğunu görüyorum. Günümüz dünyasında 3 kuruşluk maişet için çalıştığımız kuruma gece gündüz tatil bayram demeden saçımızı süpürge edercesine bir destek içerisindeyken, ailemizle ilgili ihtiyaç duyulması halinde ancak ve ancak işlerimizin ve iş yerimizin el verdiği ölçüde bunu yapabilmek çok acı bir durum değil mi aziz dostlarım? Aile birbirinin yükünü hafifletme sanatıdır. Birbirinin yükünü alma kurumudur. Ama hayatımızı iş yerlerimizin yükünü hafifletmeye adamışız gibi bir hayat setil içerisinde yaşıyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi, aynı evin insanları bir elin parmakları gibidir diyor. Birlikte açılır, birlikte yumruk olur. Ünlü yazar, Sefillerin yazarı Victor Hugo, aile bağları dayanışma ile güçlenir. Birbirine el verenler hiçbir fırtınadan yıkılmaz diyor. Ama biz işi önceleyip aileyi öteledik gibi sanki yaşadığımız şu modern hayatta. İş yerlerinde mesela kılık kıyafete mümkün olduğunca en güzel şekilde dikkat ederek gidiyoruz değil mi aziz dostlarım? Kişisel bakımımıza dikkat ediyoruz. Saçımız, sakalımız, parfümümüz, kişisel aksesuarlarımız hepsi birbirine en uygun şekilde olsun diye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Neden? Çünkü çalıştığımız şirketin imajına, markasına, kurumsallığına destek oluyoruz. Ona yakışanı yapıyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hırpani bir kılıkla, kıyafetle, saç sakal birbirine karışmış. Şirkette de, ailede de, hayatta da, camide de, her yerde kerih görülmüş. Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde eğer varsa saç bırakıyorsak saçımıza, sakalımıza bakmamızla alakalı tavsiyeler var. Dolayısıyla bu cümlemden kişisel bakımımıza, kılık kıyafetimize, saçımıza, sakalımıza bakmayalım gibi bir önerme çıkarmayacağınızdan eminim. Ama yine de hatırlatmak istedim. İş yerinde böyleyiz ama ailemize gelince durum biraz değişiyor sanki. Beni bu halimle çekmeye mecbursun tavrına dönüşüyor sanki tavrımız. Aile ve arkadaşımızın imajına, kurumsal yapısına desteğimiz, bu açıdan büyük çabalarla destek olduğumuz iş dünyasından çok daha az gibi geliyor bana. Üstelik ailelerdeki halimiz sadece kişisel bakım eksikliği falan da değil. Bununla kalmıyor. Keşke onunla kalsa. İş yerinde amirlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, bütün paydaşlarımıza karşı en nazik ve en kibar tavrımızla, halimizle konuşurken ailemizde birbirimizi sivri dilimiz ve acı sözümüzle yaraladığımız bir hale dönüşüyor iletişim sistemimiz. İş yerinde kurumsal destek vermek adına en verimli zaman dilimlerinde, biyoritmimizin, biyoenerjimizin en yüksek olduğu en verimli anlarımızda bulunuyoruz. Eve geldiğimizde pilimiz de şarjımız da bitmiş oluyor. Bu yüzden bir de işin stresiyle o yükü eve bocaladığımız için evdeki halimizle iş yerindeki halimizin hiç birbiriyle kıyas götürmeyen bir farklılıkta olduğu çok kesin. Bu hem ev halkı için hem de şimdilerde unuttuğumuz akraba, konu komşu, akrabalarımız için geçerli aziz dostlarım. Ağırlamadığımız, bir türlü ağırlayamadığımız, evlerimize davet edemediğimiz akrabalarımız için geçerli. Akraba ağırlayamıyoruz. Konu komşuyu nasıl ağırlayalım? Hısım akraba ağırlamayı unutan bir medeniyet, konu komşusunu, arkadaşını, dostunu nasıl ağırlasın? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kavim için hayır murad ederse onlara bir hediye ikram eder buyurduğunda sahabeler merakla, o hediyeyi merak ederek, ya Resulallah nedir bu hediye diye sordular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirdir. Çünkü misafir rızkıyla gelir, giderken de Allah-u Teala ev halkını bağışlar buyurmuş. Ne kadar önemli bir hediye değil mi? Düşünecek olsak, yani seviyoruz, inanıyoruz, güveniyoruz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki neden onun buyruğuyla amel etmekliğimiz mümkün olmuyor bir türlü? Bakın iş yerlerinde maişet peşindeyiz, rızık peşindeyiz. Buyurun işte Allah Resulü o rızkı misafir ağırlamaya bağlamış. Yine anlıyoruz onun diğer sözlerinden sıla-i rahime bağlamış, akraba ziyaretlerine bağlamış. Bir de günahımızdan muzdaribiz. Allah-u Teala ev halkını bağışlar diyor. Hani dünyalık rızık ve uhrevi bağışla alakalı inanılmaz bir müjde ve inanılmaz bir hediye. Lokman Hekim'in oğluna buyurduğu gibi demiş, iki tavsiyem var evladım, hem çok kolay hem çok zor. Nedir babacığım diye sorunca tatlı dil güler yüz demiş yani. Ne kadar önemli. İki küçük tavsiye ama unutuyoruz galiba. Yine bir hadis-i şerifinde evlerinizi kabirlere çevirmeyin buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz dostlarım, ben bu hadis-i şeriften evlerinizi sadece uyuyup yattığınız otellere çevirmeyini de anlıyorum. Evler nasıl kabre döner? 2.80 mezarda, konuldukları mezarda yatıyor işte. Sessiz, sakin. Hani kimsenin birbiriyle konuşmadığı, televizyonların karşısında dut yemiş bülbüle döndüğü, ellerinde telefonlar, tabletler, sanal aleme gömüldüğü, baktığınız zaman böyle ruhsuz bir ev, kabire dönmüş oluyor işte. Ya da hani otellerde sessiz ya, koridorlar, odalar, kimse, müşteriler birbirinin uykusuna zarar vermesin diye sessiz bir iş oteline dönüştürmeyini anlıyorum ben. Evlerinizi canlandırını anlıyorum. Mevcut haliyle evler konduğumuz konutlar. Konduğumuz konutlara dön. Konut. Konmaktan konut. Ama beyt ve mesken vasfını yitirmiş durumda. Mesken, sükunet bulunan yer değil mi? İskan edilmiş. Bu konuda sükunet bulmak üzere iskan edilmiş. Sakin. Sakinlerinin sükunete erdiği. Ama biz göçer konar kondularda yaşıyoruz. Gecekondu ifadesi vardır bilirsiniz. Devlet ya da üçüncü şahıs arazilerine izinsiz kaçak şekilde konma ifade eder. Bir gecede konma ifade eder. Bakarsanız sabah konmuşlar, onun için gecekondu. Yapı olarak çok çirkin, faaliyet olarak çok çirkin. Kul hakkı içerdiği için çok feci bir durum. Plansız yerleşime, şehirlerin çirkinleşmesine, altyapı ve sağlık sorunlarına, trafik keşmekeşine, daha da önemlisi insan onuruna yakışmayan bir yerleşim şekline sebebiyet vermesi hasebiyle çok feci, facia bir durum. Avrupa'da son gecekondunun 1956 yılında Budapeşte'de yapıldığını duymuştum bir zamanlar. İnsan şok oluyor aziz dostlarım, değil mi? Neden bizde böyle değil demeden duramıyor. Madem sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya hayatı için üç ferahlıktan bahsetmiş. Ne evleneceğimiz eşlerimizin eğitimiyle alakalı, yetişmesiyle alakalı, evli hazırlığıyla alakalı, anneli hazırlığıyla alakalı, ev yönetimi, akraba yönetimi, eş yönetimiyle alakalı bir eğitim veriyoruz. Ne araba tedarikimizle alakalı, hani evimiz, eşimiz, arabamız, böyle bir sistem dahilinde bunun alınmasıyla alakalı. Madem dünya hayatının en önemli üç büyük ferahlığından birisi bunlar, değil mi? Hani üç şey sayıyor, hayırlı bir eş, ferah bir ev ve iyi bir binek. 1400 yıldan beri bununla alakalı bir sistem kurmalı değil miydik aziz dostlarım? At sırtında, o Orta Asya'dan buraya gelirken, at sırtında yaşarken asıl göçer halimiz o. Atımızın olmadığını bir düşünün bir. Ne bir yere göçebilirsiniz, ne bir savaşa gidebilirsiniz, ne işinizi görebilirsiniz, ne düşmandan kaçabilirsiniz. Şimdi göçerliği bıraktık, konduk. Peki durum çok mu farklı? Çok mu nezih bir durumdayız toplu taşımalarda? Onca zenginin ailelerin ev ve araba sahibi olmasıyla alakalı destek çıkacak bir mega projesini duydunuz mu Allah aşkına? Bunu genel olarak toplumun hepsine niye almıyorlar, niye böyle bir proje olarak söylemiyorum, bundan bahsetmiyorum. Herkes kendi çalışanına verse bu desteği, devlet de tamamlasa kalan kısmı, güzel olmaz mı aziz dostlarım? 50-60 yıl önce vakti zamanında oy hırsızlığı yapan hükümetlerin kolay oy menbaı olarak gördükleri gecekondu affı ile şehirleri ne hale getirdikleri ortada. Şimdi devletin kesesinden, yani bizim kesimizden aslında depreme dayanıklı konut yapmalarıyla alakalı milyarlarcalık destek çıkıyor. Zamanında, vakti zamanında uygun olanı yapsaydık, bu parayı şu anda başka projede destek için kullansaydık daha iyi olmaz mıydı? Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Bu dönüşüm projeleriyle alakalı ya Münir Hocam da buna karşıymış gibi, haşa. Zaruri can, Allah korusun, söz konusu elbette yapılacak. Ama hangi bedelle yapılıyor? Vakti zamanında ihmal ettiğimiz şeyler şu anda bize çok daha büyük bedellerle karşımıza çıkıyor. Aziz dostlarım, Bir başka konu, hani Kelam-ı Kibar'da var olduğu şekliyle şerefül mekan bil mekin. Mekanların şerefi oraların sakinlerinden gelir. Ama bunun tam tersi, özlü söz olarak şerefül mekin bir mekan da var literatürde. Yani hani mekanların şerefi oranın sakinlerinden geliyordu. Oranın sakinlerinin mekanlardan şereflendiği bir durum da var. Öyle bir ev olmalı ki, öyle bir mekan yapmalısınız ki gelenler oradan izzetlenmeli, bir ders almalı, bir ibret çıkarmalı, bir sistem öğrenmeli, bir katkı sağlamalı o mekan onlara. Geldiğine ve geleceğine pişman olarak değil, geldiğine de geleceğine de çok mutlu olarak ayrılmalı. Safranbolu evleri vardır, konaklarımız biliyorsunuz. Ta 13 bin kilometre öteden dünyanın bir ucundan, Japonya'dan, Amerika'dan, Uzak Doğu'dan, Avrupa'nın dört bir tarafından insanlar akın akın oraya gelirler. Çok daha büyük görkemli sarayları, otelleri yok mu? Köşkleri, villaları var elbette. Peki ne dertleri var? Onun şaşası ya da gösterişi değil. Bu anlamda ben de şaşalı ve gösterişli köşkler, villalar anlamında söylemedim zaten. Ama o konağın ruhu, oradaki felsefe, onun yapılış amacı, onun dizaynı, şekli, felsefesi, sistemi onların gönlüne giriyor. Onun için oradaki ruhu arıyorlar. O büyük medeniyetin kayıp ruhunu arıyorlar. O konaklara gelip orada konaklayarak. Camiye giderken bile bazı camiler sizi içine çeker. Bazısı dışarı atar, ruhunuzu kabzedercesine sıkar. Allah'ın evinden bahsediyorum. Allah'ın evlerinden bahsediyorum. İşte burada da öyle bir şey söz konusu. Allah'ın evinin inşasında bile o mekanın güzelleşmesine manevi olarak verdiğimiz destek sadre şifa bir iç huzur olarak bize geri dönüyor. Evlerimiz de böyle olmalı. Girenler izzetlenmeli, kalanlar izzetlenmeli. Bu konuyla alakalı aziz dostlarım şimdi kısa bir ara vereceğim. İnşallah bir örnekten de bahsedeceğim hemen aradan sonra. Aileye destek olmakla alakalı. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Az sonra yeniden görüşmek üzere. Aziz dostlarım kısa bir ara veriyorum. Aziz dostlarım yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Alemi Dediğimiz programında. İlk bölümü bitirirken Şerefül Mekan Bil Mekini ve bunun tam zıttı olan mekanların şerefi sakinlerinden gelir. Ama Şerefül Mekin Bil Mekan da var. Mekanlarla da insanlar şereflenir. Mesela Kabe-i Muazzama'ya gittiği zaman bir insan, Mekke-i Mükerreme'ye girdiği zaman, Harim-i Şerif'te kaldığı zaman, Medine-i Münevver'de bulunduğu zaman, Mescid-i Aksa'da olduğu zaman, bunlar İslami anlamda Allah'ın şeref verdiği mekanlar. Elbette Allah'ın evleri, Rabbin şeref verdiği mekanlar. Ama bir de muamelattan doğan, dünyevi muamelattan doğan ama uhrevi mana ihtiva etmesi hasebiyle insanların şerefyab olduğu mekanlar da vardır. Bu anlamda hani aileye destek olmayı konuşuyorum. Yani mekandan şeref almak derken aklıma geldi. Bir komşum var. Yani hadi ismini de vereyim. Marangoz Levent abim. Bahçetepe hobi bahçelerinde her hafta sonu imreniyorum böyle bir akrabasını ağırlıyor. Her hafta sonu farklı bir akrabasını ağırlıyor. Hani İstanbul gibi bir yerde böyle bir piknik havasında bir bahçede akraba ağırlamak, onlara izzet ikramda bulunmak, böyle birkaç masa da kuruyor, böyle kalabalık da oluyorlar. İmreniyorum. Zaten ben arada size bahsederim Güneydoğu'nun ve Karadeniz'in bu usulünden. Onlar biraz daha geniş aile, biraz daha hısım akraba, sülale boyu etkinliklerini yapan, bir arada olan, birbirine destek olan diye. Hatta bu aile destek programının ilk açılış bölümünde hatırlarsanız ondan bahsetmiştim. Hem bolluk bereket hem de ilişkilerde saadet oluşturuyor diye. Dolayısıyla alın size bir Şerefül Mekin bir mekan örneği daha. Akraba ağırlanan mekanlara çünkü şeref gelir. Oraya bereket gelir. Oraya Rabbim özel has meleklerini gönderir. Bu şekilde akrabalarını ağırlayanlar o şerefe nail oldukları için onlara gelen bu şereften gelenler de şerefiyab olur. Mekana böyle bir ruhaniyet gelir. Oranın atmosferi, enerjisi, aurası bir farklı olur. Dolayısıyla hani eski konakları programın ilk yarısında bahsederken Safranbolu konaklarını ya da Osmanlı'nın kadim konaklarını, modern mesela işte dubleks, tripleks, yüzme havuzlu villalarda olmayan saadetlerin o güzel konaklarda, tarihi konaklarda olmasının sebebi herhalde yapılış ve uygulayış, icra ediliş amacından kullanım amacından geliyor olsa gerek. Mekanlara ruh veren amellerimizle mekana gelenlerin de oradan şerefyab olmasını, nasipdar olmasını, rahatlamasını sağlayabiliriz. Zaten bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun diye buyurmuş. Ne mutlu bunu layıkıyla, hakkıyla yapanlara, evinde akraba ağırlayanlara, hayatını akrabalarına iyilik üzere adayanlara, evinde konu komşu ağırlayanlara, misafir ağırlayanlara, komşusuna iyi davrananlara ne mutlu. Zaten bunu yapan evlerin, ailelerin, apartmanların, bölgelerin, semtlerin sakinleri de o başta bahsettiğim sükunete eren, iskan olunan yerdeki sükuneti bulan insanlar oluyorlar. O beldeye de Rabbim bir sükunet, bir sekine indiriyor. Zaten biz bunun göklerden indiğine iman eden kullarız. Rabbimin o sekinesini üstümüze indirmesine vesile olan amelleri bize kolay kılmasını murad edelim, dua edelim bu konuda inşallah. Amin. Aziz dostlarım, bu konuda hemen aklınıza hocam İstanbul şartlarında işte bahçe, İstanbul şartlarında imkan, İstanbul şartlarında Türkiye şartlarında ekonomi falan diyebilirsiniz. Ama bahçeniz olması şart mı akraba ağırlamak için? Ben İstanbul'da gittiğim şehirlerde pazar günleri yol kenarında hafta sonları özellikle piknik yapan aileler görüyorum. Hani yol kenarına oturmuş, ailecek çok neşeli, mutlu, mesut, müreffeh bir an yaşıyorlar hep birlikte. Çocuklar yanda oynuyor, büyükler izzet ikramda. Siz gönlünüz yeter ki ağırlamak istesin, Allah size onun yollarını kolaylaştırır, onun yollarını gösterir, onun imkanlarını lütfeder. Zaten hani dünyadaki yapılan araştırmalarla ilgili zenginlik arttıkça sosyalleşme azalıyormuş. Yani çok zenginlerin böyle büyük kalabalıklarla çok fazla seveni vardı, onlar çok güzel yapması gereken yükümlülükleri yapıyor gibi zihninize bir şey gelmesin. Buradan da böyle bir fakir zengin ayrımı, ikilemi çıkartmak istemiyorum. Onlar bunlar şunlar, onculuk bunculuk şunculuk kincilik yok İslam'da. Ama kalabalıklar arasındaki yalnızlık yaşadıkları çok kesin. Yani imkanı maddiyata ya da yapacağınız hayır hasenatı imkana bağlamayın. Siz yeter ki isteyin. Zaten din-i mübini İslam'ın en güzel bonuslarından, sevaplarından, ihsanlarından bir tanesi düşünceye de bir sevap vermesi yapmışçasına. Düşünce olarak siz bunu düşünün. The power of imagination diyor Batılılar buna. İmajinasyonun zihinde canlandırmanın gücü. Siz onu zihninizde bir dua niyetine canlandırın. Evinize büyükleriniz gelmiş, ellerini öpüyorsunuz, izzet ikram olduğu kadarıyla. Aziz dostlarım, yani bir çay ve kuru yemişle bir bisküvi vardı evde. Bir bisküviyle de ağırladığım misafirlerim oldu. Onlar da çok güzel bir ağırlamaydı dediler. Zaten kendi düğünümde haşa haşa, yani örnek bir insan değilim ama imkan neyse onu gönülden yaptığınızdaki etkisini söylüyorum. 31 yıl önce 27 Kasım 1994'te evlendim. Bundan tam 31 yıl önce aziz dostlarım, 27 Kasım pazar günü sabah kahvaltısında saat 9'da Ebubekir Camii'nde çok basit, mütevazi, yani reçelini kendi memleketten Amonus Dağları'nın zirvesinden topladığım çileklerle yaptığım bir reçel, sabahleyin fırında böyle sipariş üzere yaptığımız tombik ekmekler, demlediğimiz bir çay, böyle velime sonuçta Allah Resulü'nün tavsiyesi düğünlerde ikram etmek, bunun illa kredi kartlarıyla, çektiğiniz kredilerle, bir sürü borç yükü altında inleyerek aldığınız paralarla yaptığınız lüks otel ağırlamaları olması gerekmiyor. Çok mütevazi bir kahvaltıydı. İnanın bakın 31 yıl geçti. Bir vesileyle karşılaştığımız herkes o düğünün bereketini, o düğünün ağız tadını, o düğünün ruhaniyetini hala bana söylerler. Ben de hala onun etkisindeyim desem yalan olmaz. İyi ki diyorum, külfetsiz, zahmetsiz, kredisiz, borçsuz, faizsiz bir düğün yapmışım. İyi ki eşim Sema Hatun Çerkez kızı ağır mükellefiyetlerle boynumu bükerek bana gayri İslami bir şeyler yaptırmamış. O da bunu kabul etmiş. Allah'ın bir lütfu. Hepinizden de buna uyup bu şekilde zihninizde canlandırırsanız Allah'a dua niyetine geçeceği için böyle bir hayat dilimenizi istirham ederim. Aziz dostlarım, ziyaretleşmek, hatır saymak, gelip gitmek, insan yerine konmak, önem verilmek ve sayılmak anlamında olduğu için psikolojiyi çok rahatlatıyor. Yoksa hani diyelim bir misafirliğe gittiniz, bir çay bir kahve ikram ettiler. Ya oturursunuz bir kahveye, masaya söylersiniz bir çay bir kahve yedi, içer gidersiniz parasını ödeyip. Bu mudur? Gönül sohbet ister, kahve bahane diye boş yere söylememişler. Şu anda akrabalık ilişkileri yok olma aşamasında olan Japon kültüründe, hani biz çok kadim gelenek diyebiliriz, büyük medeniyet, uygarlık, evet, temizlikleri, nezaketleri, görgüleri, kibarlıkları, tertip düzenleri, çalışkanlıkları dünyaya nam salan örneklikte, Rabbim bize de nasipdar olmaklığımızı nasip eylesin, amin. Ama aile, programın başında söylediğim şekilde hep iş, hep iş, hep iş, hep dünya, hep dünya, hep dünya, aileyi o kask alanda, kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal dediğimiz şeyde kişiyi, aileyi, sosyal hayatı yok ederek, imha ederek, ihmal ederek, beslemeyerek her şeyi kurumsala ayırdığımız için onlar da bu konuda yaralanmış durumda. Ağırlayamıyorlar yani evlerinde herhangi bir şekilde bir misafir ağırlayamıyorlar. Misafir ağırlayamadıkları için dostlukları, akrabalıkları yok oluyor. Ama fıtri olarak Allah'ın sünnetullah, adetullah'ın da kaydettiği, yazdığı, kaderimizde var olan, içimizde var olan o insani vasıflar ölmediği için o dertleşmek, sohbet etmek, iki gönül bir olup böyle bir şeyler konuşmak, eskilerden, eski haneklerden bahsetmek falan, onun için robotlarını yapmışlar. Arkadaş robotları. Akrabanızmış gibi programlıyorsunuz. Hangi arkadaşınız olmasını istiyorsanız oymuşçasına. Hatta son teknolojik şeylerle robotik olarak yüz şeyleri de, facial expression diyorlar, yüz ifadeleri de böyle ona uygun hale getiriliyor. Jest ve mimikleri. Yüzü de onun yüzü gibi, hani humanoid robotlarda oymuşçasına konuşuyorsunuz. Bu mudur? Elbette bu değildir. Dolayısıyla Allah'ın insanın fıtratına yüklediği, kaydettiği, kodladığı özellikleri Allah'ın kodladığı şekliyle ihya etmek lazım. Bu da nasıl kaderimizde yazıldıysa, geleneğimizde, örfümüzde varsa o şekilde cereyan etmeli diye düşünüyorum. Bunun dışında da elbette aziz dostlarım destekler var aile içerisinde. Mesela ailenizde hiçbir imkana, hiçbir maddiyata, hiçbir ferah, ev, iyi binek bilmem ne falana bağlı olmaksızın yapabileceğiniz çok basit ama çok zor bir destek var. Çok önemli psikolojik desteklerden bir tanesi bu. En güzel desteklerden bir tanesi. Nedir hocam diye soracak olursanız, yangına körükle gitmemek. Probleme problem doğurtmamak, probleme maya çalarak onu köpürtmemek, onu çoğaltmamak. Aziz dostlarım, bir örnek vereyim. Geceliğin yavrunuz ağlar, uyanır ağlar. Şimdi bakın, ne hissettiniz? Bir problem mi hissettiniz? Cümlemi tekrarlayayım, buradaki nimetleri sayalım sonra. Geceliğin yavrunuz ağlar. Şimdi bakın, siz hayattasınız, evdesiniz, geceliğin istirahattesiniz, uyuyabiliyorsunuz, uyumuşsunuz ve yavrunuz var. Demek ki evlenmişsiniz, bir çocuğunuz olmuş, Allah size lütfetmiş ve o yoğun bakımda bilmem ne falan değil, sesi çıkan bir çocuk ağlıyor. Bakın, daha hani bakış açınızla alakalı bir şey. Çok da polyanacılık falan değil, bunu bu şekilde söylemem. Ve eşinize seslenirsiniz, çocuk ağlıyor bak. Şimdi burada bile nimetler devam ediyor. Siz şimdi sorun odaklı bakabilirsiniz buna. Ama demek ki aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Yatağı ayırmamışsınız. Sevdiğiniz bir eş sizinle aynı yatakta, değil mi? Ve kulağınız işitiyor. Bak, hala nimetler devam ediyor yani. Eşiniz de dedi, ben yorgunum, sen bak. Şimdi bakın, bu işte probleme problem doğurtmak. Ama diyelim eşiniz 1-0 yaptı problemi. 0-0 gidiyordu. Siz bak dediniz. O sen bak deyince 1-0 olduğunda siz tekrar yok ben de yorgunum sen bak deyince 1-1 bak, problemlerde birbirinize atışmaya başlıyorsunuz. Ya hep böyle yapıyorsun dedi, 2-1 oldu. Ne demek öyle yapıyorum canım, sen bakman gerekmiyor mu dediniz, 2-2 oldu. Bak, problem doğuruyor. Problem doğuruyor. Allah muhafaza. Sırf çocuğu ağlıyor ona bakmadı diye birbiriyle bu atışmadan, birbiriyle cedelleşmeden boşanma aşamasına gelen bir evliliğe şahit olmuştum aile koçluğu yaptığım dönemde. Dolayısıyla ya elhamdülillah ben çok yorgunum ama Eşime bir iyilik yapayım, Allah da benim yorgunluğumu alır diyerek yorgun halinizle o yavrucağı sustursanız hem bir ibadet yapmış olacaksınız, hem empatik davranmış olacaksınız, hem yerdekilere merhamet etsin, göktekilerin merhametini celbedeceksiniz, hem de inanın yeminle söylüyorum, bunu yaşayan insanlardan bilmişliğim, görmüşlüğüm, öğrenmişliğim, duymuşluğum var. İman ettim Rabbim, şöyle bir Rab. Siz bunu bu şekilde yaptınız mı? Sabah olduğunda o yorgun argın gittiğiniz işte sizi çok yormayacak. O gün işiniz rast gelecek. O gün başınız belaya girmeyecek. O gün sizi üzmeyecek Rabbim. Öyle iman ediyorum. Aziz dostlarım, her zaman söylüyorum size. Ne olur bu mikrofonlardan size ulaşan ses sahibini bir adam zannedip böyle arada hocam hoca diye de laflar ediyorsunuz. Haşa, ben hoca falan değilim. Bir kişisel gelişim uzmanıyım sadece. Bir yazarım, bir eğitimciyim, bir düşünce koçuyum. Hocalık çok ulvi bir mertebe. Örnek bir hayatım yok ama yapabildiğim bazı birkaç güzel şeyleri de sizlerle paylaşıyorum. Mesela bu yangına körükle gitmemekle alakalı, probleme maya çalmamakla alakalı, yorgunsak bile eşimizin bir yükünü almakla alakalı. Daha geçen hafta yaşadığım bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum sıcağı sıcağına. Perşembe günü yavrum Rabia Hümeyra'mı evlendirdik. Allah razı olsun. Gelin alma töreni diye bir şey var malumunuz. Baba evinin en böyle gönlünün zarif olduğu, nazik olduğu, hassas olduğu vakitlerden bir tanesidir. İyi günlere büyüttüğünüz yavrunuzun yeni yuvasını kurmak üzere yuvadan uçma anı biraz duygusal bir andır böyle. O anı herkes tabii aynı duyguyla yaşadığı için tam şey yapamamışız, düşünememişiz. Aslında öncesinde de bir konuştuğum gibi hatırlıyorum yani buna dikkat edelim gibi. Gelenlere külfet yapmayalım. Salona gelecekler sonuçta. Kızımı alıp çıkılacak hep beraber düğün merasiminin yapılacağı yere. Bir kapıda çok kalabalık oldu böyle. Ayakkabılarını çıkarttı bir kısmı çıkartmadı falan. Sonra dedik ya buyurun ayakkabıyla işte salona uygun hale getirdik. Sonra da yavrumuzla çıktık. Düğün yapıldı. Eve geldiğimizde gecenin 2:30-3'üydü. Ama salon koridor ve giriş kısmı ayakkabıyla girildiği için hani evin nezaketine uygun değil. Herhalde bir yarım saat 45 dakika uğraşarak eşimin namaz hazırlıkları döneminde biraz da torun İsmail yavrumla ilgileniyordu. O onunla ilgilenirken ben de o silme, paspas etme ve süpürme işini yaptım. İnanın hani yemin etmek çok uygun bir şey değil. Hocam yorgun muydun? Kesinlikle yorgundum ama gönül yorgunluğu değil. Bedensel hani ayakta daha fazla duruyorsunuz, gelenlerle ilgileniyorsunuz, koşturuyorsunuz falan. Biraz da psikolojik olarak tabii elhamdülillah asla bir yük değil, asla bir problem değil, asla bir kırgınlık, yılgınlık değil. Gazze'yi gördükten sonra ne problem olacak ki insana? Sonuçta bir yuva kuruyor yavrunuz. Bunun neyine üzüleceksiniz yani? Sevinmeniz lazım ama bir duygusallık oluyor hani böyle. Bir duygusallık oluyor. Dolayısıyla hani küçük bir işin bile daha yoğun gelebileceği bir dönem olmuş olabilir psikolojik olarak. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum Rabbimin huzurunda. Asla ve asla külfet gibi gelmedi. Hani sanki sabahın 7'sinde 8'inde büyük bir enerjiyle kalkmışım da yorgunluğunu alan bir insanın şeyiyle bir iş yapıyormuşum gibi hiçbir yorgunluk hissetmeden onu yaptım. Bu gönülle alakalı bir şey. Gönlünüzde bunu niyetinize alırsanız, Allah rızası için yaparsanız, işleri kolaylaştırmak adına insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olansa o anda da siz gönlünüzün böyle ruh ikizi olan eşinizle ilgili bir yardım peşindeyseniz, Allah niye sizin işinizi rast götürmesin ki? Niye sizin yorgunluğunuzu almasın ki? Yani sonrasında da birkaç saatlik uykuyla sabahleyin kalktığımızda çok güzel bir şekilde de uyanmış olduk. Dolayısıyla bahane yapmayın. Hatta bununla alakalı birkaç yıl evvel rahmetli babam bize geldiğinde Bursa'da bir koçluktan dönmüştüm. Tahmin ediyorum 1'e yaklaşıyordu saat, gecenin 1'i o civarda. Torunum İsmail de hani biraz daha küçüktü o zaman 3 yaşlarında. Dedeyi görmeden uyumuyor. Bizde kalıyordu Muhammed İkbal yavrumlar o dönemde. Ben de onu alırım kucağımda, gezdiririm, işte izzet ikram ederim, biraz oyalarım, bir hediye getirdiysem onu veririm falan. Yemek de yememiştim, açtım. Bana sofra kurulurken biraz da beni bekleyenler de olmuş aileden, beraber yeriz diye. Sonuçta babam da bize çok geç yatılıyor o dönem. Ben biraz İsmail yavrumla ilgilendim, kuzumla, torunumla. Biraz aileyle ilgilendim. Sofranın kurulmasına yardım ettim. Bir tarafta kucağımda torun var. Kucağımda torun var derken ne olacak yani? Şerefle yani. iki büklüm yatalak vaziyette, onu taşıyamayacak durumda da yapabilirdi Allah. El ayak vermiş, güç kuvvet vermiş. Ne olacak? Yük değil yani. Hiçbir şekilde yüksünmeden. Sonra onu gezdirdim, geldim falan, yemekleri yedik. Sofranın toplanmasına yardım ettim. Yine kucağımda İsmail var. Babam oradan ağlamaklı bir şeyde, yavrum dedi ya, çok yanlış yapmışız dedi. Biz olsak dedi şimdi, bize derler ki oğlum hele bir otur, sen yorgun geldin bilmem ne. Ya o değil. El bebek gül bebek çocuk yetiştirmeyin aziz dostlarım, ne olursunuz. Harvard'ın son yaptığı çalışmayı sizle geçen paylaşmıştım diye tahmin ediyorum. Hani bir yaşından itibaren götürebileceği bir şeyleri varsa, emekleyerek bile size bir şey istediğinizde bir şey verebiliyorsa, yani yarım metre mesafeden bile olsa bir yükümlülük verin, çalışsın. 2 yaşında internette bir bakın, Çinli çocuklar, Japon çocuklar neler yapıyorlar yani. Her şeyini anne babaların yaptığı, saçını süpürge ettiği, el bebek gül bebek büyüttüğü çocukların geleceği çok parlak olmuyor. Kaslarının gelişmesine siz izin verin, buna vesile olun. Yekten yok edici korumacılıkla çocuklarınızı lütfen Allah rızası için öldürmeyin. Dolayısıyla sizden bu konuda ricam, bunu da ailede yapan ve yapmaya çalışan bir kardeşiniz olarak, ailede bir hata anında, bir kriz yaşarken, bir kriz yaşanırken sıcağı sıcağına anında eleştiri yapmayın. Bu köpürtüyor problemi. Probleme problem doğurtuyor. Kazandan kazan çıkartıyor. Bu aile bireylerine yapacağınız en büyük psikolojik destek olur. Biraz ertelerseniz bunu. Anında sıcağı sıcağına eleştiri yapmazsanız, insanlara sıkıntı vermemiş olursunuz. İnsanlara kendisini kötü hissettirmemiş olursunuz. Eleştiri sizin kendi nefsinize verdiğiniz bir destek. Hani tahammül edemediniz ya, nefis içeriden şey yapıyor. Bak bu sana göre uygun değil, bunu söyle ha. Hemen siz de uyuyorsunuz. Ya niye böyle yaptın diye, al bir eleştiri. Bu eleştiriyle siz eleştirdikçe nefsiniz ve gururunuz tatmin oluyor. Ama karşı taraf yara alıyor. Ve siz manevi olarak mertebeniz yara alıyor. Gönül geminiz su alıyor. Tabiri caizse aziz dostlarım, her eleştiride biraz daha batıyorsunuz. Peki hocam ne yapalım? Ya biraz zaman tanıyın. Fesabrun cemil buyurmuş Rabbim, sabredin. Sözde eleştiri yerine yazılı bir bilgi notu oluşturun. Bununla alakalı bir kitap okuyun, eleştirdiğiniz konuyla alakalı biraz bilgi sahibi olun. Belki eleştirdiğiniz şey yanlış, o doğru yapıyor. Belki onun doğru yapmasıyla alakalı sizin bildiğiniz şeyin çok daha fazlasını öğrenip ona gerçekten yardımcı olacaksınız. Çok samimi duygularla, bir mektup gibi. Hatta mektup yani, yazın ya, unuttuk mektup yazmayı unuttuk yani. Varsa yoksa WhatsApp'tan, SMS'ten, e-mail'den şeyler. Yazın bir mektup, güzel böyle kokulu bir kalemle, kokulu bir kağıtla, kokulu bir zar verin postaya. Bir hafta sonra gelsin mektup, açıp okuduğunda kendi evinize yazın bunu, evladınıza, eşinize, akrabalarınıza, komşunuza, çalışma arkadaşlarınıza. Yanı başınızdaki masada sizden gelen bir mektup açılıp okunduğunda duygu durumu çok farklı olur. İnanın o kişinin yanlışını, hatasını düzeltmede, onu hatasını göstermede, onu düzeltmede çok daha etkili bir yöntem geliştirmiş olacaksınız. Bir de hani İslami bir şeydir mektup kültürü, bir irfan, bir medeniyet emanetidir. Onu da iyi atmış olursunuz yani. Amaç nefsinizi tatmin ederek gururunuzu okşamak, kibrinizi beslemek değilse, amaç karşıya destek olmaksa, bunu önerdiğim şekilde yaptığınızda ailenize, çevrenize çok daha fazla destek olmuş olacaksınız. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Aileye destek olmakla alakalı anlatacağım daha çok şey var. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Ama gelecek haftaya kadar bir gönül ödevi, haddim olmayarak ne olursunuz, şöyle farkındalığınızı biraz daha geliştirerek, gözlerinizi biraz daha açarak çevrenize bir bakın. Destek olacağım bir şey var mı acaba diye. Ben biraz daha fazla ne yapabilirim diye, daha fazla nasıl işe yarayabilirim diye, insanlara daha fazla nasıl yardım edebilirim diye göreceksiniz. Siz bakış şeklinizi değiştirdiğinizde Rabbimin size gösterdikleri çok daha farklı olacak. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.